Alo.
Alo.
Ne haber abi?
Ya abi sağ ol senden.
Abi iyi diyelim, iyi olalım.
Ya sen hani daha çok takip ediyorsun uluslararası basını falan. Ne diyorsun abi İran mevzusuna?
Abi İran mevzusu karışık. İran'da yaşanan tam aslında bizim burada Gezi'de yaşanana benzer bir durum. Bir halk hareketi olarak başlayıp sonra dışarıdan İran'a müdahale etmek isteyen diğer devletlerin olayı yavaş yavaş kontrol etmeye başlaması, olayı sanki halk hareketiymiş gibi gösterip şiddete çevirmesi üzerinden gidiyor. Nasıl olacak, nereye varacak? Sanki İranlılar durumun farkındalar ve bunu istemiyorlar. Tıpkı Gezi'de insanların kendi kendine yeter artık bu iş başka bir noktaya gitmeye başladı, duralım demesi gibi. Orada da insanlar bir duracaklar, sakinleşecekler gibi duruyor. Göreceğiz, zaman gösterecek yani neyin ne olacağını bilemiyoruz ama benim okuduklarımdan takip edebildiğim ve anlayabildiğim bu.
Ya bana da işte biraz maalesef Arap Baharı'nı çağrıştırıyor. Hani Arap Baharı adı altında bir yere yapılan ama sonradan oradaki bütün ülkelerin yavaş yavaş karışması. Hatta yani işte 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kadar devam eden özellikle 50'lerde 60'larda devam eden durumları çağrıştıran şeyler gibi geliyor hep. Her seferinde daha işte üst bir plan var. Hani oyun büyük yeğen muhabbeti gibi olmasın ama yani orada da işte olay maksadını cidden aşıyor. Şimdi bizim tarafa dönersek işte biliyorsun yılbaşı bölümünde 5 tane kelimeden bahsetmiştik. TDK'nın belirlediği. Oradan devam edelim diyorum. Bugün de vicdani körlüğü konuşalım.
Güzel. Biraz böyle konularda birbirinin devamı gibi oluyor. Güzel oluyor.
Valla şimdi bu vicdani körlük hikayesi 3 aşağı 5 yukarı hepimizin içinde bulunduğu bir ruh halini bence temsil ediyor. Yani ben temelde yine bir ikiye ayırmak istiyorum onu ama bir şekilde az ya da çok herkesin hissettiği bir duygu durum bu. Bir şeyler oluyor, bu olan şeyleri içselleştirmek mümkün değil. Kanı kısasan olmuyor, meşru kılınmıyor. Alışamıyoruz bir şekilde. O noktada da işte herkes mental sağlığını kaybetmeden başa çıkmaya çalışıyor. Ama çok kolay değil açıkçası. Şimdi aslında iki tane ben grubun olduğunu düşünüyorum. Bir dilim var. O grup herhangi bir şekilde ahlaki duyarlılık konusunu daha önceden de önemsemeyen ve hayata pragmatik bakan insanlardan oluşan bir grup. Zaten bu insanların hani kendi yakın çevreleri haricinde kimseye vicdani bir duyarlılığı yok bence ve sistemin getirilerinden maksimum faydalanmayı amaç ediniyorlar. Yani o yüzden de şu andaki mevcut düzen tabii bu grup için son derece müsait bir zemin oluşturuyor. Kendimizin de içinde olduğunu düşündüğüm ikinci grupta ahlaki standartlar var ve yüksek aslında. Ve mevcut düzenin yozlaşmış olması nedeniyle biraz tabii kabuğumuza çekilmiş durumdayız. Yani dönem dönem az önce söylediğin Gezi dönemi gibi dönemlerde aslında bir şekilde daha çok vücut bulan, biraz daha o motivasyon, o örgütlenmenin ortaya çıktığı dönemler oldu ama özellikle son dönemde bayağı bildiğin herkes kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Yani bu grupta sonuçta hassas konularda tepki göstermesine rağmen sonuç alamamaktan dolayı bir hayal kırıklığı var. Sindirilmiş halde, hal değiliz hepimiz öyle. Bir yandan da tabii şöyle bir şey de var. Malum işte beynin çalışma mekanizması gereği bir noktadan sonra da bir duyarsızlaşma safhasına geçiliyor. Yani aslında mücadele edemediğimiz noktada da artık bir körlük başlamaya yüz tutuyor. O da işte zaten vicdani körlük başlığının bence tam olarak birebir karşılığı.
Evet. Ama burada da şu ayrımı yaparken yani bu ayrımı yaparken vicdani körlüğü vicdansızlıkla karşı karıştırmamamız lazım. Bu söylediğim birinci grup bana biraz daha vicdansızlık gibi geliyor. Orada bir ahlaki bir umursamazlık var zaten yani. Zaten
Evet.
umursamıyor. Oysa bir vicdani körlük olabilmesi için önce vicdan olması gerekir. Dolayısıyla ahlaki bir sorunun fark edilmemesi, hatta daha kötüsü belki fark edilse bile bilinçli bir biçimde bastırılması lazım bunun.
Aslında körlük metaforunda şey diyebiliriz buna ya. İşte onlar doğuştan kör olanlar, bir de sonradan kör olanlar
Onlar vicdansız olanlar zaten. Körlük hiç yok orada. Orada göz yok.
Göz, burada göz var, izan yok.
Bunun tabii bu ahlaki körlüğün en tehlikeli yanı bizim kendimizi hala iyi zannediyor olmamız, makul zannediyor olmamız, haklı olduğumuzu zannediyor olmamız. Böyle algılıyoruz kendimizi. Şimdi iyi olduğunu düşündüğün zaman, haklı olduğunu düşündüğün zaman, bir şeyleri doğru yaptığını düşündüğün zaman o bütün ahlaki reflekslerinde patates oluyor bu körlük yüzünden. Buradaki risk bence bu.
Abi ben de şey diye düşünüyorum ya. Tamam yani birinci grubu zaten birazcık da ülkenin geldiği durumu özetlemek ve aslında nüfusun yarısının bir şekilde bu durumu ortaya çıkmasına da sebep olması ve akabinde de belki de nimetlerinden faydalanması manasında söylemiştim. Şimdi ikinci grup yani asıl konuşulması gereken bu vicdani körlüğün asıl muhatabı olan ikinci grupta da şöyle bir hikaye var. Ya tabii ki bu derecelendirilebilir bir şey değil ama neticede birazcık daha bencil olup kendi değer yargıları, kendi menfaatleri, çıkarları ve kendi muhatap olduğu durumları öne çıkartarak biraz daha bazı konularla ilgili hassas olan ama kendini ilgilendirmeyen konularda bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasında olan bir grup var bence ve bunlar büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. İkinci grupta aslında kendiyle ilgili olup olmamasına bakmadan empati yapabilen ve neden sonuç ilişkisini kurabilen ve bu noktada da bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen grup en çok dayağı da bence bu grup yiyor. Yani en çok mağduriyeti de bu grup yaşıyor bence. Çünkü hani bana sorarsan çok da net bir görüntü var ama yani işte kadın haklarını savunmak için kadın olmak gerekmiyor. Çocukların haklarını savunmak için çocuk sahibi olmak gerekmiyor. Çalışanın hakkını savunmak için illa işçi olmak, emekçi olmak da gerekmiyor. Yani zaten bu şekilde bakılmadığı için çözülmüyor bence bu durumlar. Herkes kendi gemisini yürütmenin peşinde ve o noktada da zaten paramparça bir toplumsal yapı oluşuyor. Ben hani tespit anlamında böyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
Abi bu vicdani körlüğü böyle bireysel ahlak zaafı gibi ele aldığımızda zaten bu kavramın bütün açıklayıcı gücü kayboluyor. Geçen tek tipleşme programında yine bunu çok vurgulamıştık. Dil meselesi, kullandığımız dil o kadar önemli ki. Bu vicdani körlüğün göründüğü, ortaya çıktığı alanların hepsine bak, hep şunu duyuyoruz biz. Ya burası Türkiye, burada böyle olur. İşler böyle gider. Başka türlüsü mümkün değil ki. Herkes böyle yapıyor. Şimdi bunlar bu ahlaki sorumluluğu toplumun tamamına yayan ve dolayısıyla yaydığı için de görünmez hale getiren bir dil kurgusu demek. Dil burada bir araç haline geliyor. Sen çok sık dile getiriyorsun. Okuma yazmanın çok azaldığını yani okuma yazma oranı derken okullaşma anlamındaki okuma yazma değil ama insanlar artık yazmıyorlar ve okumuyorlar. Dolayısıyla bu dil de köreliyor. Köreldikçe de bu vicdani körlüğü besliyor ve destekliyor. Bu çok tehlikeli bir durum tabii. İkinci bir burada yine dille ilgili problem de teknik terimleri çok sık kullanmaya başladık. İnsani trajedileri teknik süreçler halinde tanımladığımız zaman oradaki o insani problemi görmüyoruz. Mesela işte Tayfun Kahraman'ın, Murat Çalık'ın, Ayşe Barım'ın başına gelen şeyler. Hükmün infazı, idari işlem filan diyoruz. Ya orada insanlar canıyla boğuşuyor ama onu konuşmuyoruz biz. Başka teknik terimler üzerinden bütün bunları konuşuyoruz. Özgürlükten, yaşamdan koparılmış soyut kavramlar yaratıyoruz böyle konuşunca. Bu da oradaki durumun aciliyetini ve önemini görünmez hale getiriyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Toplumsal tepkiyi de bastırıyoruz, donduruyoruz bunu yaparak.
Abi bir parantez bu söylediğine. Aynı zamanda bu terminolojik dil de sanki ortada gerçekten hukuki bir durum varmış gibi gösteriyor. Aslında olay tamamen siyasi ve bunu herkes de biliyor. Ama bir şekilde o terimler hem işin gerçekten duygu, hissiyat, insani kısmını da ortadan kaldırıyor. Hem de ana niyeti de maskeliyor gibi geliyor bana. Ya yani bir iddianame konuşuluyor. Şu geçiyormuş, bu geçiyormuş, öyleydi, böyleydi. Sanki mevzu gerçekten böyle bir durum varmış gibi bir hale geliyor. Bence bu da tamamen o daha şaşırtma anlamında negatif etkisi olan bir durum. Senin az önce söylediğin dil mevzusuyla alakalı bir yandan şöyle bir şey de var. Şimdi aslında hani ben hep şeyi düşünürüm. Bu zaten felsefe tarihinde de hep konuşulan bir şeydir ya. Yani toplumsal etik normalde bireysel ahlaktan önde gelmesi gereken bir kavram. Yani toplumsal etik bireysel ahlakı aslında biraz yönlendirir, şekillendirir, denetler ve hani kişilerin inisiyatifine bırakmaz. Yani çünkü toplum hayatı birbirine entegre bir yapıdır ve kişiler kendi kafalarına göre, kendi çıkarları doğrultusunda bir şey yapmak istedikleri noktada orada toplumsal etik devreye girer ve der ki dur sen bunu yapamazsın. Ve hatta ta lisedeydi sanırım vatandaşlık dersindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir şey örneği vermişti o sıradaki öğretmen. Bir insan bir konudan dolayı suçlanabilir. Ahlaki bir işte bir suç işler mesela ve aslında gider yargılanır. O cezayı yatar mesela. Geri çıktığı noktada o ceza yatmış olması onu toplumsal hayata hemen entegre etmez. Çünkü insanlar bunu bilirler ve o insanı ötekileştirirler, izole ederler ve bunun cezası bir ömür boyu sürebilir. Dolayısıyla yazılı olmayan aslında toplumsal kurallar yazılı olan yasalardan önde gelir, daha üstündedir diye. Şu anda tam tersi bir şey yaşıyoruz. İşin kötüsü ikisi de yok. Yani birbirinin üstünde de değiller çünkü ikisi de yok. Yani ikisi de kavram olarak tamamen ortadan kalkmış durumda. Hep bir iddialar var, ispat adı altında ortaya konulan bir şeyler, inkarlar var, iftiralar var ama neyin doğru olup olmadığı tamamen insanların onu nasıl algıladığına göre değişiyor ve bir post-truth artık şeye dönmüş durumda. Yani doğru, yanlış, gerçek, sahte neyin ne olduğu birbirine karışmış durumda.
Abi bu görmemeyi seçme hali aslında bu vicdani körlük dediğimiz şey bir seçim, bir tercih. Görmemeyi tercih ediyoruz, görmemeyi seçiyoruz. Bu bireysel olmaktan çıkıp da toplumsal hale geldiği zaman da artık kurumsal bir hale geliyor bu. topluca bir göz kapatma hadisesi. Galiba geçen hafta mı? 2 hafta önceki programda mı ne? Bir deve kuşu durumundan bahsetmiştik. Herkes deve kuşu oluyor. Herkes kafasını kuma gömüyor. Bu normal bir hale geliyor. Orada bahsettiğimiz şey insanların kendi kaçışlarıydı. Orada kaçmak için kafalarını kuma gömüyordu insanlar. Burada ise artık bu kafasını kuma gömme hali ahlaksızlığa ortak olmak anlamına geliyor bence. Doğal olarak bir ahlaki felç durumu yaratıyor. Bütün topluma yayılınca bu. Sürekli de kendini üreten bir hal alıyor. Geçen hafta teklifleşmede konuştuğumuz hikayeyi o topluluktan uzaklaşmama, gruptan çıkmama adına da körlük yaşanıyor böyle bir durumda. Sonra bu bütün konulara yayılıyor. Toplumu kökünden sarsan ne varsa herkes bunu olağan, kaçınılmaz, doğal bir şeymiş gibi karşılamaya başlıyor ve beni ilgilendirmediği sürece ben elimi sürmeyeyim. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasına dönüyor hikaye. Bu da bence çok tehlikeli bir durum. Sonuçları çok ağır oluyor çünkü.
Ve burada kayıtsızlaşma hikayesi aslında yani yapabileceğim bir şey yok. Elimden bir şey gelmiyor. Ben tek başına ne yapabilirim ki? Memleketi ben mi kurtaracağımdan? Yavaş yavaş ahlaki o duyarlılığı da yitirip bir yandan ahlaki standartlarını kaybetme noktasına geliyor ve bu asıl tehlike de burada. Yani çünkü diğerinde şartlar değiştiği noktada bir şekilde artık bir yaptırım gücü olduğunu hissettiği noktada insanlar tekrar o hissiyata geri gelebilirler ama ahlaki erozyonun geri dönüşü de yok. Ya çünkü o zaman zaten o bir standart haline geliyor, bir norm haline geliyor, normalleşiyor. Bu sefer de hatta ahlaklı olan insanların işte enayi gibi, keriz gibi ya da sen kendini düşünmüyorsun, başkalarını düşünüyorsun, tanımıyorsun, etmiyorsun, sana ne, sen kendine bak, ailene bak gibi bir duruma geliyor hikaye. Yani yavaş yavaş toplumda ahlaki standartları yüksek insanları böyle kendi içinde öğütmeye başlıyor aslında bir noktadan sonra. Hani bu şey vardı ya, Namuslu Şener Şen'in oynadığı film. Hani işte şeyi rüşvet almayı falan reddettikçe sürekli çalıştığı kurumda insanlar tarafından yavaş yavaş böyle şey yapılıyor, dışlanıyor. En sonunda kendisi de o çarkın içine girmek zorunda kalıyor. Ya da işte Sebahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabında anlatılan hikaye gibi. Yani bu aslında bir yandan bu bahsettiğimiz şeyler bundan işte 50 sene, 40 sene, 30 sene önceki periyotta olan şeyler. Yani bu aslında Türkiye'de hep varmış. Bence burada birazcık da sistemle ilgili konuşmamız gerekiyor bu anlamda. Yani Türkiye'de zaten ahlaki standartlar genel olarak hiçbir zaman olması gereken seviyeye gelmedi, gelemedi maalesef. Ama şu son dönemde artık freni patlamış kamyon gibi iyiden iyiye dibe doğru çekilen, dibe doğru giden ve aynı zamanda da yasalarla da maalesef desteklenen, yani hiç bırak engellenmeyi, bayağı desteklenen ve hukukun üstünlüğünden üstünlerin hukukuna geçiş yapılmış bir duruma gelmeye başladı. O yüzden de bence çok böyle kümülatif bir şekilde çok hızlanarak devam ediyor gibi geliyor bana.
Abi bu anlattığın yapısal şiddet hikayesi çok önemli hakikaten. Yani bu yapısal şiddet dediğimiz ne? Az önce saydın zaten bir kısmını. Ekonomik düzenlemeler, hukuki düzenlemeler, sosyal düzenlemeler sistematik olarak bize zarar veriyor. Zarar üretiyor bunlar. Sürekli dönüp dolaşıp nereye geliyoruz? Gelir dağılımına, barınmaya, sağlığa, eğitime, adalete, bu konulardaki eşitsizliklere geliyoruz. Programın başında söyledim. Kadına yönelik şiddet mesela bu bağlamda en çarpıcı örneklerden bir tanesi. Koruma kararı var ama uygulanmıyor. Sığınma evleri var ama kadınlar sığınamıyor. Devlet koruma yükümlülüğünü bir türlü yerine getiremiyor. Bunlar hep belgeli, kayıtlı şeyler. Biz ne yapıyoruz? Kadın cinayetlerini böyle tekil olaylarmış gibi ele alıyoruz. Bu şiddeti üreten durumu hukuken cezasız bırakıyoruz. Dolayısıyla kurumsal olarak eylemsiz kalıyoruz ve durumu görünmez hale getiriyoruz. Adam bir günlük izinle çıkıyor. Çıkar çıkmaz eski sevgilisini, karısını, birisini öldürüyor. Sonra tekrar yakalanıyor. Sonra da afla çıkıyor. Şimdi normal mi bu? Yer yerinden oynamıyor ama hiçbir şekilde. 2 tane, 3 tane kadın örgütü dışında herkes ah ah vah vah diyor, sonra kafasını tekrar kuma gömüyor. Başka sesini çıkartan olmuyor. Abi iş cinayetlerinde de aynı şey var. Geçen sene 2025'te 2105 tane işçi çalışırken ölmüş. Bu ne demek? Her gün ortalama 6 işçi ölmüş. Bu ölümleri biz ne diye veriyoruz? İş kazası diyoruz. Bir süre sonra bu iş kazalara, aynı şey daha önce trafik kazaları için vardı. Duyarsızlaşıyoruz biz. Abi ölümü olağanlaştırıyoruz ya. Vicdani tepki istisnai bir şey oluyor böyle bizim için. Bu normal mi bunlar? Bilmiyorum, bence değil.
Tabii ki değil ve bu niceliksel olarak yani insan sayısı, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, cinayetle ilgili insan sayısı, işte doğal felaketlerde ölen insan sayısı, yolsuzlukla alakalı zimmete geçirilen, hortumlanan paraların miktarı falan. Mesela onlar artık tamamen dediğin gibi bir şeye gelmiş durumda. Orada miktarla ilgili olan durumda tamamen bir körlük var. Yani işte 128 milyar dolar nerede sorusu sorulduğundan beri 128 milyar doların altındaki bütün paralar küçük gibi geliyor mesela herkese. O konuşulmuyor. Ne? 100 milyon dolar mı? Aman be abi. O zaten o kadarını artık yani. Hani ne var ki o kadarında? Falan gibi bir durum var. Ya da işte maden faciası oluyor. İşte 301 tane işçi diye hatırlıyorum bu arada ben. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Ondan sonra biliyorsun birkaç tane daha maden tarzında, yani maden faciası diyebilecek seviyede olay oldu. 10 kişi öldü, 20 kişi öldü mesela. O hiç konuşulmadı bile. Niye? Artık zaten 300 gibi bir şey var. Bir barem var. Ya bence bu tam anlamıyla bu körlüğü oluşturan durum bu. Bir noktadan sonra artık bu şaşırmama, kanıksama durumu ve önceki emsallerin bir şekilde bir standart haline gelmiş olması. Bu bence çok dehşetli bir durum ya. Yani çünkü bu şekilde olduğu noktada yani bizim şaşırma durumumuz, şaşırma eşiğimiz böyle bir seviyeye geldiğinde ve biz artık her şeye ya olur abi, normal abi, neye şaşırıyorsun ki falan diyoruz ya artık her şeye. Yani mesela insanlara haber niteliği olan ve böyle gerçekten şaşkınlık duyduğun bir şeyi artık anlattığında tepkilerin ne kadar sönük olduğunu farkındasın değil mi? Hani niye şaşırıyorsun ki abi? Ne olacaktı ki abi? Yani böyle bir şey var insanlarda. Hatta sen bu haberi veren kişi olarak şey hissediyorsun kendini. Ya hani normalde çok da önemli olmayan bir şeyle ilgili kafamı açıyorum ben falan gibi hissediyorsun. Bu bence başlı başına zaten en büyük tehlike. Bu şekilde baktığımız noktada zaten bu sayılar da her zaman bir şekilde artacak. Yeni standartlar çıkacak ortaya. Ya da dediğin gibi münferit olarak algılanmaya başlayacak. Asıl sıkıntı bu. Yani bu sene ya da 2025'te toplamda kaç tane kadın öldürüldüğünden ziyade Ocak ayında 3 oldu. İşte bir olay oldu burada 2 kişi. Şubat'ta şöyle oldu böyle oldu mevzusu konuşuluyor. Ve orada her zaman sayılar küçük. Münferit, aşk cinayeti, öbüründe işte aile içi şiddet, öbüründe başka bir şey falan gibi. Aslında sanki birbirinden farklı konularmış gibi bir algı oluşuyor. Abi bu arada şöyle bir durum daha var. Aslında az önce konuştuğumuz kendisini ilgilendirmeyen ya da birinci dereceden etkilenmediği durumlarla alakalı insanların körlük hadisesinin daha da içinde olduğunu söylemiştik ya. Bir yandan da şöyle bir durum da var. İnsanlar bir yandan da bu gösteremedikleri tepkilerin nefretini bir şekilde hamasetle çıkarmaya da çalışıyorlarmış gibi geliyor bana. Yani işte atıyorum aç bir yaşlı bir insan gördükleri noktada ya da işte emeklilerin maaşları çok düşük, çok düşük zam aldılar dendiği noktada bana ne oy vermeselermiş. İşte okul fiyatları çok pahalı oldu, kolejler vesaire dendiğinde doğurmasalar falan gibi. Aslında bir şekilde o güruhtaki insanları tanıdıklarından falan değil ya da kendi yakın çevrelerinde de aslında benzer çok sayıda örnek var ve mağduriyet yaşayan. Ama ve lakin orada kendilerini konunun dışında tutabilmek için ya da buna biz sebep olmadık.
Sorumluluktan kaçıyorlar, değil mi?
Sorumluluktan kaçmak için biraz da o vicdani körlüğü vicdani muhasebeye çevirip de kendi kendini bir şekilde iyi hissedebilmek için böyle saçma sapan bir ruh halindeler. Aslında bu durum bir yandan da şeye sebep oluyor abi. Toplum içerisinde çok fazla farklı farklı sınıf var. Yani bunlar sadece sosyoekonomik olarak değil, sosyokültür olarak da birbirinden çok ayrışıyor şu anda. Ve ortak paydaların sayısı gittikçe az oluyormuş gibi geliyor bana. Ve bu noktada da zaten aslında mevcut düzeni de en çok besleyen şey de bu biliyorsun. Yani herkes tekil olarak hareket etsin, herkes kendi derdinin peşine düşsün, birazcık kafayı kaldıramayacak da bir pozisyonda olsun. Zaten aslında ekonomik sıkıntı bir noktadan sonra insanları hani isyan ettirecek, isyan ettirecek diye beklerken bir yandan da aslında bitmek, tükenmek bilmeyen bir dert tasa vesilesi de yaratıyor ve insanlar kafayı kaldırıp da başka bir şey düşünemez de hale geliyor geçim sıkıntısından. Bunların hepsi bize dayatılan şeyler, sistemli şeyler, uzun zamandır devam eden şeyler. O yüzden de buradaki bu döngünün bir şekilde kırılabilmesi için biraz daha bilinçli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Bu söylediğin sorumluluktan kaçma hikayesi aslında önce şeyle başlıyor. Sorumluluğu paylaştırıp fazlaca insana yayma ile başlıyor. Mesela bunun en güzel örneğini depremde görüyoruz veya doğal afetler diyelim buna. Ne oluyor? Yönetmeliğe aykırı bina yapan müteahhit var. İmzayı atan denetçi var. Ruhsatı veren yerel yönetim var. Bunun yanında ama bunu bile bile herkes böyle yapıyor deyip satın alan vatandaş var.
Doğru.
Ne oldu şimdi? Sorumluluğu sadece küçük bir parçası benim. Aslında kabahatin büyüğü öbür tarafın diyor. Şimdi sorumluluk böyle parçalanınca da on binlerce insan öldüğü zaman o zinciri sorgulamıyorsun sen. Hiç kendinde kabahat aramıyorsun. Bu tabii bireysel niyetin, bireysel fikrin bir önemi yok ki burada. Senden benden bağımsız bir sistemin ürünü. Tıpkı senin söylediğin gibi. Vicdani körlük. Aynı şey yangınlar içinde var. Benzer bir durum mesela bu ekonomik büyüme söyleminde de var.
Abi yangın dedin ya aklıma şey mevzu geldi. Bu Bolu'daki Kartal Otel hadisesinde yani o kadar bak farklı farklı sorumlu var. Ya ben şunu duydum ya. Ya şunu duydum yani. Ya hep fakirler mi ölecek? Oraya kar tatiline, kayak tatiline gitmiş insanlar da ölebiliyor. Şimdi biraz daha anlamışlardır bizim durumumuzu falan diyen insanlar gördüm ben. Yani bunları Twitter'da falan alt yorumlarda vesairelerde falan gördüm yani.
E ne yapıyor bu? Vicdani körlüğü duygusal düzeyde pekiştiriyorsun sen. Körleş yani insanların kafasını kuma gömmesine, kafasını çevirmesine, gözlerini kapatmasına rasyonalize etmeye çalışıyorsun böyle şeylerle, böyle söylemlerle. Bu bağlamda bence tabii siyasal muhalefetin rolü çok belirleyici burada. Onların bunu yönetiyor, kontrol ediyor olması gerekir. Ama ortada böyle bir durum da yok. Bu çok can sıkıcı tabii yani. Mesela Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Normalde böyle bir durum. Rejim değişikliğine yol açmaz mı abi? Ama muhalefet ne yapıyor o noktada? Normalleşmeye gidelim diyor. Şimdi galiba yine bir normalleşme 2.0 gelmiş.
Gelmiş gelmiş.
Ne yapıyor abi muhalefet? Sözüm ona çok sert konuşuyor ama sadece konuşuyor. Yanlış olan ne varsa her şeyi dile getiriyor ama değiştirmek için en ufak bir çaba harcamıyor. En ufak bir adım atmıyor. Riske gireceği hiçbir şey yapmıyor. Kum havuzunda oynuyor. Bu da bence siyasal vicdani körlük. Ne diyor bize? Sistemi eleştir ama değiştirmeye çalışma mesajı veriyor muhalefet. Hep güvenli itirazları var muhalefetin. Bağırıyor, çağırıyor, tweet atıyor, basın açıklaması yapıyor, mitingler düzenliyor ama kimseyi rahatsız etmeyecek sınırlar içerisinde yapıyor bütün bunları. İktidarın da, sistemin de tolere edebildiği kadar yapıyor. Muhalefet sınırların izin verdiği kadar bir muhalefet var. Oysa vicdan dediğimiz şey tolere edilemez olmayı gerektirmiyor mu abi?
Yani ara ara gazlayıp ara ara gaz alarak yani resmen hani iyi polis kötü polisi kendi içinde kendine göre paylaştırarak dediğin gibi bir normalleştirme bir anormalleştirme bir kırmızı çizgilerimiz bir aslında olabilirler. Ya şu boykot mevzusunda bile yani kendi kendilerine yani daha doğrusu kendi kendilerine değil ya halk zaten bununla alakalı kendi içinde örgütlenecekti. Kendi kendilerine bir liste miste falan falan bir şeyler yaptılar açıkladılar. Hani sanki sadece tek mevzu oymuş gibi. İnsanlar zaten biliyor abi. Hani hangi marka ne tarafta duruyor? İnsanlar bunu zaten muhalefet partilerinden daha çok farkında. Kendi kendilerine listeler açıkladılar. Ondan sonra o listeleri kendi kendilerine de lağv ettiler. Neymiş işte şey yapmış, özür dilemiş bir tanesi. Bir tanesi gelmiş şey demiş, işte biz şu kadar üniversite öğrencisine yardım edeceğiz demiş. Bu da işte demiş ki halkın vicdanına bırakıyorum seni falan. Ne oluyor abi? Yani kendi kendilerine muhabbetler. Yani bir şekilde söylediğine çok net katılıyorum. Yer yer iktidarın direkt payandası olmak, yer yer muhalif halkın sesini kısmak, yer yer pışpışlamak, yer yer sakinleştirmek, ara ara yalandan gaza getirmek falan. Ama dediğin gibi bunların hepsi tamamen kurgulanmış, tamamen şekli şemali belirli, tamamen çerçevesi önceden çizilmiş bir şekilde ve onun dışına çıkılmasına asla müsaade etmiyorlar. Velhasıl kelam it ürür, kervan yürür muhabbeti devam ediyor. Hiçbir şekilde bir şey değişmiyor. Ve o noktada da yine dönüp dolanıp şeye geliyoruz. Hadise yine dönüyor dolanıyor. Bize kalıyor abi, insanlara kalıyor, halka kalıyor, bilinçli halka kalıyor. Yani ne kadar kaldı bu onu da bilmiyorum da yüzdesi olarak. Neticede şu bir gerçek ki bizim de bir şekilde bu mentaliteyle, bu bakış açısıyla, bu işte sürekli birbirini ötekileştiren, sürekli sen, ben, bizden, sizden, benim gibi düşünen, düşünmeyen diye böyle yaftalayarak, ayırarak bizim de bir sonuç alamayacağımız çok belli be abi. Yani bir araya 10 kişi bir araya gelemiyoruz yani.
Abi gelemiyoruz. Baktığın zaman zaten kimse aslında kayıtsız değil. Ama duruma alışmış durumda. Ne yapıyor? Dijital tepkiler veriyor. Paylaşımlar yapıyor. Beğeniler yapıyor. Herkes de böyle bir şey yapıyorum hissi var. Ama değişime yol açacak hiçbir şey yok ortada. Ben buna böyle dijital mastürbasyon diyorum bu duruma. Herkesin de işine geliyor aslında bu. Herkes elini temiz tutuyor. Kimse elini taşın altına koymuyor. Olan en alttakini oluyor. Altta kalanın canı çıksın hikayesi var burada bir. Bu yanlış bu kadar görünürken bunu görmemeyi daha ne kadar sürdürebileceğimizi ben kestiremiyorum. Bu söylediğin önemli bu anlamda. Yani bu çıkış yolu artık farkındalık meselesi değil. Bu dijital vicdanın, o paylaşımların eyleme dönüşmesinde. Abi senin yol arkadaşların hukuka aykırı bir şekilde cezaevindelerse sen çıkıp da ya oturalım bunu bir konuşalım demezsin ya. Bir eylemin olur, bir hareketin olur yani meclisten çekilirsin, bir şey yaparsın. Hiçbir şey yok ya, hiçbir hareket yok. Sadece konuşuyoruz. Tweet atmaktan hiçbir farkı yok. Basın açıklaması yapmanın, senin benim tweet atmamdan, herhangi bir sosyal medyada mesaj atmamızdan hiçbir farkı yok. Dolayısıyla oradan öyle bir çıkış da yok. Bu dili değiştirmediğimiz sürece de bir çıkış yok. Yani bu şeyleri tamamen söylemimizden çıkartmamız lazım. İşte kalkınma için yapıyoruz bunu. Büyüme için yapıyoruz. Yok abi yapma o zaman. İnsanlık dışı bir şey yapıyorsak biz artık yapmayalım bunu yani. Aynı söylemde çünkü İsrail'in Gazze'ye yaptığını da rasyonize edebiliriz.
Abi her zaman edersin ya. Her konuyu edersin yani. Rasyonize edilemeyecek hiçbir konu yok. Hep bir mağduriyet yaratırsın. Üstüne de eylemini meşru kılarsın yani. İnanan olduktan sonra bunu çok rahat bir şekilde yaparsın da.
Bak mesela Gezi'de birisi anlatmıştık. İki tane gençten çocuk Gezi Parkı'nın orada. Ana avrat düz gidiyorlar. Onların yanında yöresinde bir yerde de böyle kadın örgütlerinden bir tanesinin, kadın sivil toplum kuruluşlarından bir tanesinin standı varmış. Oradan kadınlardan bir tanesi gitmişler, çocuklara anlatmışlar. Demişler ki bakın böyle cinsiyetçi küfür etmeyin. Bunun nedenleri bunlardır. Şöyledir, böyledir diye. Çocuklar da tamam abla demişler. Sonra daha farklı şekilde küfür etmişler. Devam etmişler küfür etmeye.
Çok iyi.
Ertesi gün oluyor. Yine bu çocuklar oradalar. Yine bunların yaşlarına yakın bir başka çocuk var orada. Bu sefer o ana avrat düz gidiyor. O çocuklar yanına gidiyorlar onun. Diyorlar ki bak böyle küfür etmiyormuşuz artık. Şöyle küfür ediyormuşuz. Çocuk niye diyor. Bak biz anladık ama sana anlatamayız. Bak şuradaki ablalar çok iyi anlatıyorlar. Onlara sor. Onlar sana anlatsınlar diye. Sonra üçü birden cinsiyetçi olmayan küfürlerden devam ediyorlar. Bu çok güzel bir örnek bence.
Bence de.
Yani bunu biz günlük hayatımızda yapabilmeliyiz. Kavga etmeden, birbirimizi aşağılamadan, birbirimizi uyararak, düzelterek başlayacak bu işler. Başka türlü olmaz. Bu tabii ki nazik bir iş değil. Elbette rahatsız edici olacak. Ama başka türlü de olmaz bu iş.
Bence bu örnek çok iyiydi harbiden. Yani aslında ya o kadar da zor değil biliyor musun? Yani biraz böyle şeyiz. Genel karamsar bir moddayız ama aslında o kadar da zor değil. Sadece bunun bence çok zor olduğunu düşünmek de bir vicdani körlük.
Kesinlikle.
O da aslında bir sorumluluk kabul etmemek. Yani buna bir sebep olmadık ki biz değiştirmeye çalışalım. Ama sonuç itibariyle bundan bir
sen
şekilde öyle
yaşıyorsun.
ya da böyle yaşıyorsun, mağdursun bununla alakalı, etkileniyorsun öyle ya da böyle. Ya sonuçta etkilenen tek ülke sen de değilsin, tek halk sen de değilsin. Bunlar dünyanın belki %80'inde bu şekilde yaşanıyor zaten. Ama netice itibariyle o %20'lik dilime girebilmek için de belli eşiklerin de geçilmesi gerekiyor. Bu da belli. Bunlar böyle bir günde olmadı zaten neticede. O yüzden de yani direkt az önce verdiğin bakış açısıyla ve örnek üzerinden bile yürünse bir şeyler değişir diye düşünüyorum ya. Başka bir şey her zaman mümkün. Yani yapmak zorundayız zaten ya. Bu çok keyfe keder bir durumda değil ki abi.
Öyle öyle.
O zaman
bu haftayı da böyle sonlandırıyoruz.
Kendine iyi bak abi.
Hadi görüşürüz.